İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman Bilim ve Yaratılış adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an müzelerinden, iman hakikatlerinden ve ayrı zamandan bahsedeceğiz. Öncelikle herkese iyi pazarlar diliyoruz ve yarın biliyoruz mübarek Ramazan ayımızın ilk günü. İlk gününü yaşayacağız ve bu gece bütün İslam alemi hep beraber sahur yapacağız inşallah.
İnşallah.
Ramazan ayı insanlarda böyle bir coşku, bir mutluluk, huzur, hani inanan insanlar için böyle güzel mübarek bir ay. Allah inşallah bunun tamamına ermemizi ve tekrarlarının olmasını nasip etsin hepimize inşallah.
İnşallah.
Biz mesela şu anda ülkemiz olarak, hani İslam ülkelerinden olarak biz rahat bir Ramazan ayı geçireceğiz inşallah. Hani bir sıkıntımız, bir savaş durumu ya da bir kötü durumumuz yok ama hani kötü olarak zaman Ramazan ayını geçirecek Müslüman kardeşlerimiz de var. İşte Doğu Türkistan olsun, Afganistan olsun, işte Irak olsun, Somali olsun, Çat olsun. Bunlarda da acılı bir Ramazan ayı olacak. İnşallah onların da ferah ermeleri, inşallah bir an önce hani bu sıkıntılı dönemleri atlatıp bütün Müslüman kardeşlerimizin hani mutluluk ve huzur içinde daha nice Ramazan ayları geçirmesini diliyoruz inşallah.
İnşallah.
Bu da ancak işte Ramazan ayının güzelliği de İttihat-ı İslam'la olacak. Biz de bunu biliyoruz. Hani bütün Müslümanlar birleştiği zaman, İttihat-ı İslam kurulduğu zaman bütün Müslüman kardeşlerimiz de hep beraber aynı şekilde sıkıntısız, mutlu, coşku,
maşallah,
hep birlikte öyle bir Ramazan ayı geçireceğiz. Ramazan ayları geçireceğiz inşallah. Bu da İttihat-ı İslam'la olacak. Bunun için de hepimiz dua ediyoruz Allah'a. Bir an önce İttihat-ı İslam'ı gerçekleştirsin diye. O yüzden bütün Müslüman aleminin Ramazan bayramını, yani Ramazan bayramı diyorum özür dilerim, Ramazan, mübarek Ramazan ayını en içten, en coşkulu şekilde kutluyoruz inşallah.
İnşallah, inşallah Ramazan ayının bereketli, güzel kılsın, ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul edilsin. İnşallah. Ben de bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de olan Ramazan ayı ve oruçla ilgili bir ayet okumak istiyorum.
İnşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ramazan ayı insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran, apaçık belgeleri kapsayan Kur'an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu, hidayete ulaştırmanıza karşılık Allah'a büyük tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Bakara suresi 185. ayet.
Maşallah.
Evet, Allah hastalıklarda olan insanların tutamayacağını burada söylüyor. Tutmayan insanların da mesela bir hastalıktan, gripten olabilir, herhangi bir şeyden olabilir. Tutmayan insanların ise o günü başka bir diğer günde tutmaları gerektiğini ayette
bildiriyor. İnşallah.
İnşallah. Ve kolaylık diyor Allah, değil mi?
Evet.
Maşallah.
Yani dinimizin, Allah olan ibadetin, imanın kolay olduğunu Cenab-ı Allah bir ayette, şeytandan Allah'a sınırım, sizi kolay olan için başarılı kılacağız buyuruyor inşallah Cenab-ı Allah. Dolayısıyla gerçekten Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmemiz, Allah'ın ayetlerini bilmemiz gerekir ki inşallah ayetleri farklı yorumlayan, değil mi, zorlayıcı insanların yanlış yorumlarıyla değil inşallah Kur'an'ı tam okuyarak, apaçık olan ayetlerini okuyarak anlamamız gerektiğini buradan da anlıyoruz inşallah ayetten.
İnşallah. Peygamberimizin tefsiridir zaten bizim için, tamam, örnek olan.
İnşallah.
Biz Peygamberimizin tefsirine göre hareket ederiz. Kur'an açıklamasına göre hareket ederiz inşallah.
Maşallah.
Peygamberimiz de çok net açıklamıştır zaten. Bütün hayatı boyunca yaşadığı, uyguladığı tüm tavırlar Kur'an'dan geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Dolayısıyla biz Peygamberimize örnek alacağız. Elçide sizin için güzel bir örnek vardır buyuruyor Allah ayette. İnşallah biz ayetlerin gereği bu şekilde yapmamız gerekiyor.
Maşallah.
Ya zaten bu mesela içinde gireceğimiz, bulunacağımız ayın da önemi çok fazla gerçekten. Çünkü insanların gerçekten hani nefsini kontrol etmesini sağladı. Yani resmen bir ay Allah insanlardan nefsimizi kontrol etmemizi, işte hani açlıkla, susuzlukla kendimizi terbiye etmemizi, işte hani bir nebze de olsa bu durumda olan insanları hani bu süreç içinde, bir ay içinde biraz da olsa daha fazla içten anlamamızı sağlıyor. Gerçekten o yüzden de çok güzel ve dönem dönemde değişmesi, yani sadece biz belli bir dönem değil de bütün yıl içerisinde, yani seneler geçtikçe bütün yıl içerisinde, yani 365'in 365 günü de zamana yayıldığı zaman oruç tutuluyor. Yani yazında, kışında aynı şekilde insanlar hani aynı terbiyeyi yaz kış fark etmeden, çünkü biliyoruz hani etrafımızda gerçekten zor sıkıntıda olan insanlar hani yaz kış olarak değil bütün dönemler bunu yaşıyor. Biz de bunları yaşarak bir nebze daha fazla görüyoruz. Allah da zaten bu zamanlarda insanlara gerçekten bunu gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimize hep yardımda ediyor gerçekten bu zamanlarda. Bu da işte Allah'ın hikmetlerinden bir tanesi. Gerçekten inananların her zaman Allah'ın yanında olduğunu ve gerçekten de hep yardım ettiğini görüyoruz ve şahit oluyoruz inşallah.
Maşallah.
Allah için yapıyor olmak çok güzeldir. Esas olan odur. Yani Cenab-ı Allah istemiştir. Bizden her ne isterse biz onu aşkla, şevkle, heyecanla yaparız. Çok da büyük imani lezzet alırız. Cenab-ı Allah emretmiştir. Belli bir süre zarfında yemek yemek ve su içmek olmuyor. Ramazan'da yasaktır yani. Oruç tutana tabii. Hali vakti, sağlığı, durum müsait olanlar için. Bu çok büyük bir lezzettir. Cenab-ı Allah için aç kalmak, ibadet kastıyla bunu yaptığını bilmek, su içmemek. Bunlar çünkü nefsin ve insanın çok tabii doğal ihtiyaçlarıdır. Ama Cenab-ı Allah için yapıldığında Cenab-ı Allah hem sağlık verir insana, hem güzellik verir, hem imani o lezzeti yaşatır, tattırır, derinlik verir, imanını arttırır, kendisine olan yakinini arttırır. Yani Allah için yapmak, onun lezzeti bambaşkadır. Çok çok çok güzel bir şey o. Bütün Müslüman alemi de bu 30 gün boyunca bu büyük lezzeti, bu güzelliği, bu sevinci yaşayacak inşallah Allah'ın izniyle. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu inşallah. Sonra hep beraber bayram yapacağız. O güzel bayram günlerimizde hep birlikte birbirimizi kutlayacağız, sarılışacağız. Sevgi dolu olacağız. Tıpkı hocamızın dediği gibi insan bayram deyince şöyle bir yüzü gülüyor değil mi? Hani bayram dediğinde, yani bayram nasıl bir şey olduğunu hemen herkes bilir. Çoluk çocuk olsun, genç yaşlı olsun. Hoşuna gider. Yüzünde bir gülümseme, bir tebessüm meydana gelir. Hocamız onu söylemişti. Ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra inşallah her gün böyle olacak bayram. Her gün bayram sevinci, her gün bayram havası olacak. İnşallah ahir zamanın o güzel günleri çok yakın hep birlikte inşallah göreceğiz, yaşayacağız.
Ya zaten hocam dediğin gibi gerçekten böyle insanı bir coşku, bir huzur kaplıyor içini. Yani baktığınız zaman genel anlamda dışarıda böyle bir sükunet görüyorsunuz, böyle bir coşku görüyorsunuz, böyle bir heyecan, bir hazırlık, bir gerçekten bir güzellik gözüküyor. Bu da işte Allah'ın insanlara vermiş olduğu gerçekten o huzurdan kaynaklanıyor. Onu görüyoruz. Dediğin gibi hocam gerçekten de bir ibadet. Yani Allah'a yaptığımız bir ibadet. İşte bu Ramazan ayı olsun, insanın bir de kendine ait mesela özellikleri, sadece Ramazan ayında ibadet değil de insan her zaman ibadet yapması gerekiyor. Mesela bizim kendimize bakıp kendi özelliklerimize baktığımız zaman bile şükretmemiz bile bir ibadettir. Bize Allah'ın verdiği bu nimetleri görüp bunun farkına varmamız ve Allah tarafından bunların bize verildiğini bilmemiz de bir ibadettir. Çünkü Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyoruz. Allah'ın varlığını kabul ediyoruz. Bu da gerçekten çok büyük bir ibadet. Çünkü bizim etrafımızda her şeyin, her şeyde yani ne görüyorsak etrafımızda hepsinde Allah'ın gerçekten elinin üstünde olduğunu, Allah'ın kontrolü altında olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunu etrafımızdaki bitkilerden, hayvanlardan, canlılardan, işte gökyüzünden, güneşten, aydan ve kendimizden birebir görüyoruz. Gerçekten bu iman hakikatleri de bizim ibadetimizi arttırıyor. Allah'a olan sevgimizi, saygımızı, Allah'a olan varlığını bilmemizi arttırıyor, değerini. O yüzden bunların farkına varılması ve sürekli bunlardan bahsedilmesi de Allah'a yaptığımız ibadetlerden başka bir tanesidir. Bu mesela ben gözden biraz bahsetmek istiyorum. Göze baktığımız zaman gerçekten birçok özelliği var. Bir kere başta göz Allah koruma altına almış, çukur bir bölgede yer almış. İşte kirpiklerimiz de onu korumuş. Kaşlarımız mesela hani aynı şekilde bir koruma altında. Gözümüzün işte kirpikleri sayesinde tozları almaması, normal şekilde görmesi. Hep bakıyoruz, gözdeki özellikler bitmiyor. Bir de bunun baktığımız zaman başka derin özellikleri daha var gözdeki mesela. Gözdeki birçok özellik insana baktığı zaman gerçekten çok fazla imanını arttırıyor. Çünkü hiçbir şeyde olmayan özellikler ve hiçbir şeyde görmediğimiz özelliklerin arka arkaya ve peş peşe gözde de olduklarına şahit oluyoruz. Mesela gözdeki, şimdi kamera diyelim, bilim adamları kamerayı yapıyorlar ya da fotoğraf makinesini yapıyorlar. Gözden esinlenerek mercekli ve gözün katmanlarını düşünerek mesela yeni bir yapı çıkartıyorlar. Bunda da görüyoruz mesela aynı birebir örneği tutmuyor aynı şekilde. Çünkü Allah'ın verdiğiyle hiçbir şekilde insanların yaptığı, yani insanların keşfedip yaptıkları biri olmuyor aynı şekilde. Bizim gözümüz mesela normal şartlarda yürüdüğümüz zaman ya da koştuğumuz zaman rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama bir fotoğraf makinesi ya da kamerayı hareketli bir şekilde çektiğimiz ya da görüntülediğimiz zaman net bir görüntü alamıyoruz, net bir şey alamıyoruz. Bu da işte bize bir kez daha Allah'ın ne kadar eşsiz ve benzersiz yarattığını ve hiçbir örnek edinmeksizin yarattığını gösteriyor. Hiç eşi benzeri olmayan farklı özelliklere sahip oluyor. Yani insanda göz farklı oluyor, hayvandaki göz farklı oluyor. Birbirinden farklı farklı ve yaşama koşullarına uygun şekilde yaratıyor Allah. Bu da çok mucizevi. Biraz retinadan bahsedelim izleyicilerimize. Retina. Retina, kornea ve mercekten kırılarak geçen ışınların düştüğü tabaka. Diğer bir deyimle görüntünün oluştuğu bölgedir. Buraya düşen görüntü elektrik sinyallerine çevrilerek beyne gönderilir. Kamera için film ne demekse göz için de retina aynı anlamı taşır. Tıpkı fotoğraf filminin objektifinin arkasında bulunması gibi. Retina gözün arkasında bulunur ve odaklanan nesnenin görüntüsü burada oluşur. Ve ters olarak oluşuyor mesela retinadaki bu görüntü. Bu da çok mucizevi. Yani bir kameradaki film sistemi gibi ya da hani bir kaset sistemi gibi retina da bu şekilde hani görmesini, algılamasını sağlıyor. İşte yine bilim adamlarının aynı şekilde oradan esinlenerek, gözden esinlenerek bu şeyleri oluşturduğunu görüyoruz. Yani bir örnek alarak, bir model alarak yapılıyor. Allah'ın yarattığı bir şey göz önüne konularak, yani o değerlendirilerek yapılıyor. İşte Allah'ın yine görüyoruz mucizevi ve örneksiz yarattığını. Şu an yani Allah bu şekilde yaratmış olmasaydı bugünkü bu teknoloji de bu şekilde gelişmeyecekti. Evet. Bugün insanların bu bakışları da bu şekilde olmayacaktı. İşte bu da dediğimiz gibi gerçekten farklı bir ibadet. Allah'ın varlığını kabul etmekte, Allah'ın varlığını bilmekte farklı bir ibadet
mesela,
inşallah.
Orada mesela kamerayla gösteriyor. Kameralar hiçbir zaman tam net değildir. Yani sabit kaldığı zaman görüntü oynamıyor. Gözde ise öyle bir şey yok. Tamamen net. İstediğimiz kadar zıplayalım, hoplayalım. Yine de net bir görüş açısı var. Bilim adamlarının yaptığı da belli bir oranı sadece yakalayabiliyor. Bir bölümünü sadece yapabiliyor.
Ve biz de mesela kafamızı aniden çevirdiğimiz zaman ya da hani koşarken kafamızı çevirdiğimiz zaman mesela net görüntü yakalayabiliyoruz. Odaklanabiliyor mesela gözümüz ama kamerada o şekilde olmuyor. Evet, çekiyorsunuz mesela aniden bir oynatmada görüntüde titreme oluyor, algılayamazsınız. Yani koşarak bir kamerayla görüntü çekelim. İzleyen insanın kafası, beyni dönmeye başlar artık. Hani ne oluyor diye çözümlemeye çalışır. Oysa Allah'ın yarattığında çok net ve açık odaklanabiliyoruz. Biz istediğimiz kadar hareket edelim. Yani baş aşağı dahi olsak, işte koşsak dahi hiç fark etmeden net bir şekilde odaklanabiliyoruz. Bu da çok mucizevi.
Ya bir de bakıyorsun son teknolojide mesela megapiksel görüntünün kalitesini belirleyen bir şey. Değil mi? O minik karelerin, piksellerin birbirine sıkıştırılarak hakikaten kaliteli bir görüntü oluşturuyor o piksel. Şimdi göze baktığın zaman tek mercekte 363 megapiksel görüyor göz. Pardon. Yani bu muazzam bir şey. Hangi tesadüfle oluşuyor bu? Yani göz zaten kendisi indirgenemez kompleks. Tek bir tane çalışmayan bir mekanizma olsa tamamen yani göz diye bir şey olmaz. Ne diyor zaten Darwin? Gözü düşünmek beni teoremden soğutuyor diyor. Yani çok haklı yani. Çünkü muazzam bir yaratılış görüyoruz orada. Allah'ın üstün yaratmasını
çok
görüyoruz.
Çok kompleks bir sistem. Şimdi mesela kamera fotoğraf makinesinden bahsediyoruz. Bugün biliriz hani bir kamerayla bir fotoğraf makinesiyle çekim yapacağımız zaman sadece normal çekmek de yetmiyor. Işığı kıracaksınız, ışığı ona göre ayarlayacaksınız. İşte kendi ışığını sabit koyacaksınız. O hani güneşin ışığını kesmesi için normal kendi ışığıyla. Ya bir sürü mesela sisteme tabi tutuluyor. Bir çekim yapılabilmesi için, bir görüntü alınabilmesi için net bir şekilde. Oysa biz gözümüzde mesela güneşte de net bir şekilde görebiliyoruz. Hani etrafımızdaki kişiyi ayırt edebiliyoruz, seçebiliyoruz. Ya da bir karanlık bir ortamda, hani çok loş bir ortamda da seçebiliyoruz çok fazla bir ışığa gerek duymadan. İşte bu da gözün ne kadar farklı bir yapısının olduğunu, ne kadar kompleks bir sistem olduğunu bir kez daha gösteriyor bizlere. Maşallah. Bu da işte bize Allah'a imanımızı daha da arttırıyor. Böyle güzellikleri, iman hakikatlerini görünce insan daha da bir Allah'ın büyüklüğüne ve Allah'ın kudretine, gücüne daha da fazla iman etmesine vesile oluyor. Şimdi.
Maşallah. Evren dediği çok önemli. Mesela Darwin diyor ya, işte gözü düşündüğümde teorimden soğudum diyor ya. Demek ki düşünmeden konuşuyor. Onu anlıyoruz. Yani düşünmeden bayağı bir konuşmuş, bayağı bir kitaplar yazmış. İçinde düşünce olmayan kitabın içi boştur. Yani önceden tefekkür edilir, derin derin, değil mi? Her yönüyle araştırma yapılır. Teknik olarak da, yorum olarak da sağlam kaynaklara dayanır. Ama bu daha önceden yalan uydurduğu için, masal yazdığı için sonra ne olmuş? Bak, gerçeklerle karşılaşmış. Gerçeklerle karşılaşınca ne olmuş? İşte bu hale gelmiş. Adam kendi fikrinden, kendi düşüncelerinden, yani kendinden soğumuş adam. Şu resim çok manidar. Mesela kamera var adamın elinde ve adam var. Yani fotoğraf makinesi, adam, kamera, kameraman, işte daha teknik aygıtlar, onun uzmanı. Yani kamera, kameraman olmadan hiçbir işe yaramaz. İstediği kadar çok kaliteli görsün, ne bileyim işte HD olsun, çok net olsun, parlak olsun veya göze çok yakın olsun mesela, teknolojisi olabilir. Yani hani diyoruz ya, işte hızlı giderken kafayı çevirdin mi sen net görürsün ama kamera göremez, fotoğraf makinesi. Görsün, onu da yakalasın. Hatta gözden daha da üstün teknolojiye sahip olsun kamera. Ama kamera gözden daha iyi, daha üstün bir teknoloji olmuş olsaydı bile, yok böyle bir şey ama olsaydı bile, kameramansız hiçbir şey yaramaz.
Yine göze tek ihtiyacı başına. Var.
Tabii. Onu görene ihtiyacı var. Yani tıpkı hocamızın anlattığı gibi insan da öyle. Yani gözün var olması tek başına manası yok. Gözün gördüğünü gören gerekiyor.
Evet.
Hani şimdi kamera görür diyebilir miyiz biz? Bak, görmeyle ilgili bütün teknolojisi var kameraların, değil mi? Teknoloji tamam. Görüyor yani hakikaten. Yani görüntüyü alıyor, kaydediyor hafızasına. Peki biz kamera görüyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İnsanda da göz var. Bütün teknolojisi tamam. Değil mi? 40 temel parçadan oluşuyor. Peki aynı mantıkta soralım. Göz görüyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yağ, protein ve su. Nasıl görür? Yani suyun gördüğünü iddia edebiliyor muyuz? Bir bardakta sularımız var. Bu görüyor diyebiliyor muyuz? Hayır. Protein getir yanına. Biraz da yağ koy. İkisi hepsini bir kaseye koy. Bunlar görür diyebilir misin? Diyemezsin. Göz olunca nasıl diyorsun peki? Aynı malzeme aynı. Gören gerekir. Gören olmadan gözün hiçbir manası olmaz. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri daha önce anlatmıştık. Gözü veren zat gözü bilir. İnce bir mana olarak gözün gördüğünü de bilir diyor. Kulağı veren zat kulağı bilir, işitir, işitmeyi bilir, işiteceklerini bilir, öyle yapar verir diyor. Bir gözlük ustası o gözlüğün senin yüzünde nasıl duracağını bilir diyor. Yakışıp yakışmayacağını görür, bakar, ondan sonra yapar verir diyor. Diğer örnekler, buna, bu sahir örnekler şey yapılsın, kıyas edilsin diyor. İşte demek ki gören göz değil. Göze görüntü göstertiliyor. Bir de bunu gören var. Nerede? İşte hocamız tarif etmişti her zaman. Mercimek kadar büyüklükteki bir olay mahallinde gerçekleşiyor. Bu minicik bir yerde. Ama orada da bak ne retina var, ne göz bebeği var, ne mercek var. Hiçbir şey yok orada. Ama hep hocamız söyler, çok kaliteli, üç boyutlu, net, parlak, canlı, renkli görüntü görüyor. Zaten teknik olarak görenin göz olmadığı, teknik olarak yani bilimsel olarak açıklanmıştır. Buna hiç kimsenin itiraz etme durumu söz konusu değildir. Mümkün değildir. Yani bu da itirazı mümkün olmayan bir konudur. Onun için göz tıpkı oradaki kameraman gibi bir gören olmadan bir işe yaramaz. O da kimdir? Ruhtur gören inşallah.
Biz zaten onun dediğin gibi gerçekten gözü masaya koysanız mesela görmesini bekleseniz göremez. Gerçekten de bir göreni ihtiyacı var demek ki. Bakıyoruz her şeyin bir nedene ihtiyacı var. Demek ki bunları da yapan, bunları yapan bir zat var. Bunları gerçekleştiren, bunları yaratan bir zat var. O da işte yaratıcı olan Allah'tır. Yani bütün bu özellikleri yapan, bu kamerayı, bugün kamerayı yapan da, fotoğraf makinesini yapan da Allah'tır sonuçta. İşte yine görüyoruz mesela biz insanlar ne kadar da yapmaya, uğraşmaya çalışsalar hep bir örnek model alarak yapılabiliyor. Ama birebir aynısı yapılamıyor. Ancak birkaç tane özelliği alınarak, bahsedilerek yapılabiliyor. Tamam. Retina ile ilgili devam edelim bu retinadaki bir detaylı özelliklerden.
Şeyi belirtelim bir de Ender Hocam. Şimdi biraz önce siteyi tanıtalım bu arada. Yani maddenin ardındaki sır.com sitesi var. Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış. Bu sitede bu biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili detaylı bilgiler edinebilirler. Hocamızın pek çok kitabı var. Hayalinde Yaradı Madde, Gerçeği Bilmek, Kuledeki Küçük Adam, Zamansızlık ve Kader Gerçeği, bunun gibi Darwin'in Açmaz Ruh, İdealizm ve Matrix Felsefesi gibi. Bu eserlerden de faydalanabilirler. Darwin'in söylediği işte gözü düşünmek beni teorimden soğuttu. Yani Darwin şu anda eğer yaşamış olsaydı, yani neyi düşünse teorisinden soğuyacaktı. Yani şu anki bilim düzeyiyle mesela burnun teknolojisi. Burnu düşünmek, bu sefer diyecekti ki burnu düşünmek beni teorimden soğuttu. Kulağı düşünse onu düşünmek beni teorimden soğuttu. Beyne bakacak, beyin zaten trilyonlarca işlem oluyor. Bir saniye içerisinde trilyonlarca işlem oluyor. Bütün nöronlar birbirine bağlı. Muazzam bir teknoloji var. Diyecekti ki beyni düşünmek beni teorimden soğuttu. İşte kalbe bakacak ayrı teknoloji, akciğerler, karaciğerler, mide. Zaten hücreyi soruyorsunuz Darwin'e nedir diyorsunuz. İçi su dolu baloncuktur diyor yani. Bu çamurlu su içinde zaten kendi kendine oluşur diyor. Ne olacak ki diyor. Hücre kendi kendine oluşabilecek bir şey diyor. Şimdi eğer yaşasaydı, hücreyi görseydi ve dünyanın en kompleks sistemi olduğunu görseydi, hücreyi düşünmek de beni teorimden soğuttu diyecekti. Zaten belli bir süreden sonra Darwinizmi, yani kendi attığı teoriyi tamamen bırakacaktı yani. O kadar soğuya soğuya en sonunda bırakacaktı. Şimdi tabii bu gerçekler üzerinde düşünmek çok önemli. Biraz önce Serdar Hocam bahsettiği gibi yani protein, yağ ve su. Beyne de bakıyoruz. Beyin de protein, yağ ve sudan oluşuyor. Ve de bütün algılar elektrik sinyaline çevrilip beynin ilgili bölgesine gidiyor. Mesela görme ise arka kısmına gidiyor. İşte duyma ise başka kısmına gidiyor. Koklama ayrı kısmına. Hepsine bir elektrik sinyali gidiyor ve elektrik sinyali en son atomu deyip bitiyor. Şimdi biz de diyoruz ki etrafımızda görüyoruz. Şu anda güzel bir görüntü var etrafımızda. Üç boyutlu. İşte ortamdaki sesleri de duyabiliyoruz senkronize bir biçimde. Kokuyu da algılayabiliyoruz. Aynı zamanda mesela oturuyoruz, masaya da dokunabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ve bunların hepsi sadece beyine giden, her saniye sürekli yapılan bir yayın sayesinde oluyor. Bu yayının yapılması için bu yayını yapan bir varlık gerekiyor. O da Allah, ruhu izlettiriyor Allah'ın izniyle. Yani şu anda etrafımızda tabii ki madde var ama biz sadece bize izlettirileni görebiliyoruz. Bizim Allah tarafından bize gösterileni biz algılayabiliyoruz
inşallah. Ben bir ayet okuyayım şeytandan Allah'a sınırım. Enam suresi 103. ayette. Gözler onu idrak edemez, o ise bütün gözleri idrak eder. O latif olandır, haberdar olandır. Hani Allah'ın gösterdiği görüntüleri görüyor. Değil mi? İnsanlar. Dolayısıyla onu çok iyi düşünmek lazım. Yani göz tek başına bir şey değil. Orada görenin Allah olduğunu, normalde gözlerin bak hiçbir şey, yani değil mi? İdrak edemiyor. Ama Allah dilediği an, dilediği görüntüyü inşallah gösteriyor.
İnşallah.
Maşallah.
Devam edelim. Fotoğraf makinelerinde bir imajın görüntüsünü kaydedildikten sonra film bir sonraki kareye geçer. Buna karşın üzerine her an farklı bir görüntü düşen retinanın değiştirilmesine gerek yoktur. Çünkü kendi kendine yeniler. İnsanın yaşamı boyunca oluşan sayılmayacak kadar farklı imajı eskimeden ve bozulmadan görüntüler üstelik bir ömür boyu kullanılır. Retinadaki hücreler üst üste yerleştirilerek son derece ince 11 ayrı tabaka oluştururlar. Görüntünün düştüğü nokta 9. kattadır. Bu noktanın çapı yaklaşık 1 milimetredir. İnsan bir başka kilometrelerce karelik alanı bu nokta üzerinde görür. İnsanın bu bütün dünyasının bu küçücük alan üzerinde oluştuğu, bugüne kadar gördüğü her şeyin varlığının bu küçük alan sayesinde algılandığı ve bu noktanın da sonuçta çok küçük bir et parçası olduğu gerçeği de hiçbir zaman unutulmamalıdır. Retinanın arka tarafında ışığı algılayan çubuk ve koni hücreleri bulunur. Bu iki tip hücrenin görevi üzerlerine düşen ışığı elektrik sinyallerine çevirmektir. Mikroskop altındaki biçimleri nedeniyle bu isimlerle adlandırılırlar. Çubuk hücrelerin sayısı 120 milyon, konilerin sayısı 6 milyondur. Yani gözde bir koni hücresi hücresine karşılık 20 çubuk hücresi vardır. Sadece dış görünüşleri ve sayıları değil, bu hücrelerin algılama şekilleri de farklıdır. Çubuk hücreleri hafif ışığa bile yanıt verebilir. Koni hücrelerinin çalışabilmeleri için de daha güçlü ışık gerekir. Çubuk hücreleri yalnızca ışığa karşı duyarlıdır. Yani nesnelerden gelen ışığa göre ancak siyah beyaz bir görüntü oluştururlar. Çubuk hücreleri az ışıkla bile görev yapabilecek kadar duyarlıdırlar. Ancak nesnelerin ayrıntılarını çözümleyip renklerini saptamazlar. Gece yıldızlara bakarken ya da karanlık bir sinemada koltuk bulmaya çalışırken gözümüzün retinasındaki çubuk hücrelerinin sağladıkları görüntü sayesinde hareket ederiz. Retinadaki çubuklar yalnızca ışığa karşı hassas oldukları için oluşan görüntüde sadece şekiller belirgindir. Renkler ise belirgin olmaz. Bu yüzden karanlıkta bütün nesneler siyah ve grinin tonları şeklinde algılanır. Yukarıdaki satırlarda koni ve çubuk hücrelerinin ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirdiklerinden bahsettik. Bu çevrim son derece karmaşık bir olaydır. Bu mucizevi işlem nasıl gerçekleşir, niçin, nasıl ve hangi mantıkla bir hücre ışık enerjisini elektrik enerjisine çevirir? Bu bilgiye nasıl sahip olmuştur? Dahası enerji dönüşümünü yapabilmelerinin ötesinde bu hücreler renk ve şekil gibi kavramlara göre iç bölümüne sahiptirler. Bu kadar özel bir yapı ve iç bölümünü hücreler nasıl gerçekleştirmektedirler? Bir koni veya çubuk hücresi tek başına hiçbir işe yaramaz. Hatta bu hücrelerin binlercesinin bir arada bulunması da hiçbir şey ifade etmez. Bu hücrelerin muhteşem bir planlama sonucunda retina üzerine özel olarak yerleştirmeleri, kendilerini beyine bağlayacak sinir yollarına, üzerlerine ışığı düşürecek mercek, kornea gibi organellere, kendilerini besleyecek bir kılcal damar ağına sahip olmaları gerekir. Bütün bunların yanında eğer gönderdikleri sinyalleri çözecek bir beyin olmasa varlıkların hiçbir anlamı olmaz. Üstelik insan ilk ortaya çıktığından beri bu sistem eksiksiz olarak var olmalıdır. İlk insandaki daha sonra yaşamış olan bütün insanlardaki retina da bu özelliklere sahiptir. Şu anda çevrenizde gördüğünüz insanların gözlerindeki retina hücreleri de bu bilgilere sahiptir. Işığı elektrik enerjisine çevirebilme yeteneğine sahip tek bir hücrenin olması bile büyük bir mucize iken bu hücreden milyonlarcasının bir düzen içinde bulunmaları ve ortak bir amaca hizmet etmeleri çok daha büyük bir mucizedir. Korneada bulunan milyonlarca koni ve çubuk hücresinin gözün diğer organelleri ve beyinle birlikte Allah tarafından yaratıldıkları çok açıktır. Allah insanı kusursuz bir düzen içinde yaratmıştır. Kendisinden başka ilah olmadığını Allah bir ayetinde şöyle bildirmektedir. O hay yani diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Daha fazla bilgi için de www.harunyahya.org sitemizden ziyaret edebilirsiniz. Gözle ve diğer organlarımızla ilgili bir sürü özellikle ilgili. Gerçekten dediğimiz gibi yani bu özelliklerde saymakla bitmiyor görüyoruz. Hani hiçbir şekilde evrimcilerin dediği gibi demek ki hiçbir şey aşama aşama olmamış, kademe kademe gerçekleşmemiş. Eğer öyle oluyor olsaydı mesela kameralar nasıl bundan 15-20 sene önce siyah beyazlı görüntüleri. Hani o zaman insanlar da var olduğu zamanlarda renk ve şey olarak görmezlerdi. Önce siyah beyaz algılarlardı. Sonra çubuk hücreleri gelişerek aşamayla renkleri görmeye başlarlardı. Oysa böyle bir şey yok. İnsanoğlu var olduğu günden beri aynı renkte, aynı canlılıkta görüyor bütün insanlar ilk var olduğundan beri. Burada bir kez daha çürümüş oluyor evrim teorisi. Teori de değil zaten şey attıkları ortaya. Yalan yani. O yüzden dolayı hiçbir şey demek ki zaman içinde gelişmiyor. Evrimleşmeyle ya da zaman içinde değişerek başka hallere bürünmüyor. Biz her şeyde net ve açık şekilde hep görüyoruz. İlk var olduğundan beri, dünya var olduğundan beri, canlılar var olduğundan beri. Bu da işte bize yaratıcının Allah olduğunu bir kez daha gösteriyor. Evet. Tesadüf saçmalığının bir şeyleri bu tarz özellikle, bu güzellikte şeyleri yaratması zaten akıl ve mantığa da aykırı. Darwin'in de zaten pek akıllı olduğu varsayılıyor.
Ya bir de acayip komik. Bak şimdi diyor ki mesela araba yapımında ne o bantı diyor. Değil mi? Bütün gerekli malzemeler konulsa araba bir süre sonra kendini, değil mi? Araba oluşur diyor. Ya bu zaten yani çok komik. Ya buna inanıyor ya insanlar. Ya bu da bir mucize. Hani şuna inanıyor olması, bak aynı denklemi kuruyor zaten. Yani varoluşun da bu şekilde olduğunu söylüyor. Bak orada arabayı yapmak için, değil mi? O parçaları tek tek mühendisleri var yani. Her bir parçanın bir şeyi var.
Ve onları birleştirecek birisinin olması lazım.
Tabii yani. Ki.
Kaç kişi çalışıyor bir araba yapımında?
İnşallah.
Tesadüf diyor adam.
Evet bak kainatı ise Allah yaratıyor. Çok net olarak gözüküyor bu. Tesadüf diyor. Ve aynı denklemi kuruyor. Yani aslında ne kadar komik olduğunu, ya kendileri zaten nasıl duruma düştüğünü hani görüyorlar ama yani insanların buna inanması, gerçi artık yani çok yani inanan diye bir şey yok. Artık gülüyor insanlar da. Yani inanmıyorlar, öyle bir şey yok. İnanmışlardı. Hocamızın vesilesiyle, çalışmalarıyla, Allah'ın izniyle, fikri çalışmalarıyla yerle bir oldu evrim teorisi. Zaten çürüktü. Tam anlamıyla tabii. Maşallah.
Değil mi? Sen o görme işleminde hani sadece gözle de bitmiyor, beyinle de bitmiyor. Dışarıdaki cisimlerin renkleri de çok önemli. Yani renk denen bir şey var ve renk de yaratılıyor. Mesela pigmentle oluyor renkler. Ve mesela işte bir bitkiye baktığımız zaman fotosentez yapıyor bu bitki. İşte yeşil rengi sayesinde yapıyor. Yeşil rengi olmasa yapamıyor bunu. Çünkü güneşten en yüksek enerjiyi yeşil renk alabiliyor. Mesela klorofil sayesinde yeşil renk oluyor. Ve fotosentez yapmak için o renge ihtiyacı var. Kırmızı olsa yapamıyor fotosentez. Sarı olsa yapamıyor fotosentez. Maşallah. Çünkü gerekli enerji ihtiyacını yeşilde karşılıyor. Bütün o güneşin enerjisini almak için. Mesela farklı farklı pigment molekülleri var. Mesela karotenoid diye bir molekül var. O da işte sarı, kırmızı ve turuncu renkleri veriyor. Mesela portakal, işte elma, kırmızı elma düşünürsek o molekülde, pigmentte onu renklerini veriyor. Allah böyle çeşit çeşit pigmentler yaratmış. Yani hepsinde onun olması gerekiyor.
Maşallah.
O pigmentin güneş ışığı tarafından doğru yansıtılması, yansıtıldığı zaman o fotonların algılayacak bir göze gitmesi, o gözün onu doğru bir şekilde elektrik sinyaline çevirmesi ve bir beyne gelmesi, o beyinde de algılayacak bir varlık olması gerekiyor. Şimdi bunları duyduktan sonra, mesela Darwin diyor ya gözü düşünmek teoremden soğuttu, herhalde şunları dinlese anında bütün iddialarını bırakırdı şu anda. Yani yaşamış olsaydı tamamen Darwinizmi kendi kitabında da dahi çöpe atardı.
Şimdi
yani.
Artık insanlar Darwin'den soğudu. Çünkü böyle bir çürük teoriyi ortaya attığı için, akıl dışı teoriyi ortaya attığı için inşallah. Darwin'den sonra insanlar inşallah.
Ender hocam gözü çok detaylı anlattı retina olarak. Aslında insanların gözlerinde kör noktalar var. Ama biz bunun farkında değiliz. Beynimiz bu kör noktaları tamamladığı için bütün her şeyi net görüyoruz. Ben de bununla ilgili slaytımız var. Bunu aktarayım izleyicilerimize. Kör nokta ve beynin tamamlayıcı işlevi. Bu yazıya bakıyor ve ekrana tam olarak gördüğünüzü sanıyorsunuz. Ama hiç de öyle değil. Ekranın küçük bir noktası var ki o noktayı görmüyorsunuz. O noktanın bulunduğu alan düşünüldüğünde siz o alanı görmeyen bir körsünüz. Bu deneylerle ispatlanmış bir gerçektir. Kaldı ki bu körlük yalnızca ekran için değil, hayatınız boyu gördüğünüz bütün görüntüler için geçerlidir. Bugüne kadar gördüğünüz görüntülerin her biri karesinde aslında küçük bir noktayı görmemiştiniz. Çünkü az önce de belirtildiği gibi gözünüzün bir noktası için hep kördü. Bu körlüğün sebebi gözü beyne bağlayan sinirlerin gözün bir noktasında bulunmamasıdır. Retinanın bu küçük bölümünden konu ve çubuk hücreleri yoktur. Bu yüzden burası ışığa duyarlı değildir. ve retinanın bu bölgesinde görüntü okunmaz. Peki göz içinde böyle bir kör nokta bulunduğu halde nasıl oluyor da etrafımızdaki her şeyi eksiksiz görüyoruz? Bunun sebebi beynin tamamlayıcı özelliğidir. Kör nokta yüzünden eksik kalan nokta çevresindeki fonu uygun olarak tamamlanır.
Maşallah.
Yani beyin bu noktayı olabilecek en uygun rengi boyayarak kamufle eder. Kör noktanın varlığının farkına varılmaması ve görmede bir eksiklik olmamasının nedeni budur. Bazı çevrelerde kör noktanın varlığı şöyle açıklarlar. Her iki gözde de kör leke görme eksenine göre farklı yerlerde bulunduğundan iki gözde görmede bir noktadan gelen ışınlar bir gözde kör noktaya düşerken diğer gözde duyarlı tabakada toplanırlar. Bunu savunan yeterli açıklamayı yapamadıkları gibi tek gözle baktığımızda nasıl eksiksiz görüyoruz sorusuna da net bir cevap verememişlerdir. Buradan ulaşılan sonuç beyninizde gördüklerinizde muhatap olduğunuzdur. Yani dışarıdaki dünyanın gerçekte nasıl olduğunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Sadece beyninizde size gösterilen görüntüyle muhatap olursunuz. Tıpkı rüyanızı izler gibi. Hayatınızı bir görüntü olarak izlersiniz.
Maşallah.
Evet maşallah. Hocamızın sitesinden de daha detaylı bakabiliriz. www.harunyahya.org'dan kardeşlerimiz daha detaylı görebiliyor. Gözde yani gözü beynin gösterdiğini aslında söylüyor. Yani gözler görmez, beyinler görür. Biz aslında normal hayatta beynimizin algıladıklarını görüyoruz. Mesela renk yok gözde aslında dışarıda. Mavi, yeşil, kırmızı diye bir şey yok. Ama beynimiz bu şekilde bize ilham edildiği için, verildiği için biz bu şekilde görüyoruz. Rüyada mesela gözümüz kapalı.
Tabii.
Demek ki göz görmüyor. Sen rüyanda gerçek bir şekilde rengi, insanın yüzünü, ne yaptığını her şeyi çok iyi görebiliyorsun. Görüyor sanıyorsun daha doğrusu ama göz kapağın kapalı, uyuyorsun.
Maşallah.
Ruhun bedenden çıkmış, kendinde değilsin ama gördüğünü sanıyorsun ve uyandığında da hatırlıyorsun. Şunu şunu görmüştüm diye.
İnşallah.
Maşallah.
Bir de o gözdeki mesela kör nokta olayı gerçekten çok mucizevi. Mesela masada duran bir şeye baktığımız zaman arkasını ben görmüyorum arkadan olduğunu ama gözün tamamladığı onun için onu. Bu yarım demiyorsun mesela. Normal olarak şekli diyorsun ki bu mesela hani yuvarlak bir şeyse, çember bir şeyse diyorsun ki bu çember diyorsun. Hani arkasını olsa gözün görmüyor ama algıda tamamlama olduğu için, gözde o şekilde bir tamamlama olduğu için biz o şekilde algılıyoruz. Ve hani normalde az önce görüntüde de söylediği gibi normalde hani iki gözün birleşmesiyle bir görüntü oluşuyor ama biz tek gözle de mesela görebiliyoruz baktığımız şeyi. Yani sadece boyut olarak eksik görüyoruz. Hani daha az bir kısmı görüyoruz ama neticede görebiliyoruz. Demek ki bütün olay beynimizde bitiyor. Beyindeki bir noktada bitiyor görme noktasında. Yani bu gözde, yani gözün görmesiyle alakalı olan bir şey değil. Gözün sadece insanda bu şekilde hani vesile olduğunu, bir hani aracı olduğunu, esas görenin, hani bize gösterenin Allah olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Şey bir şey varsa hocam yanlış hatırlamıyorsam gözler vardır görmez, kulakları vardır duymaz şeklinde evet. Bütün her şeyi gösteren Allah'tır.
Evet maşallah.
Evet. Maşallah.
Görüntü beyinde oluşur. Yani beyin görür derken onu kastediyoruz.
Evet.
Beyinde bir görüntü merkezi vardır. İşte az önce Ender'in anlattığı o 1 milimetrelik bir yerdir. İnsanın bütün hayatı, annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları, sevdikleri, evi, okulu, işi, iş yeri, iş yerindeki arkadaşları, sokağa çıktığında işte bindiği otobüs, çevresinde gördüğü insanlar, yolda giderken gördüğü ağaçlar, işte dağlar, yeşillikler, güneş, ay, gökyüzü, yıldızlar, hepsi yani bütün hayatı ve gördükleri o 1 milimetrelik alan içerisinde yaratılır. Yani gören beyin değil, ruhtur. Beyin neyi görsün? Beynin gözü yok ki görsün. Zaten zifiri karanlık içerisi. Yani gözü de olsa göremez teknik olarak
gözlük
mümkün
bir şey
değil.
Diyor zaten.
Duyamaz da çünkü zaten ses yok. Beynin içi izoledir. Çok sessizdir. Korunaklıdır. Teknik olarak zaten böyle bir şey yok da fiziksel olarak da öyle. Kimyasal olarak da öyle. Onun için gören ve duyan ruhtur. Sizin şeytan Allah'sın görmenizi ve işitmenizi alırsak diyor Cenab-ı Allah, giderirsek onu size geri verecek olan kimdir diyor.
Maşallah.
Yani doğrudan Cenab-ı Allah görüntüyü yaratır, sesi yaratır, hissi meydana getirir, yaratır. Ruh onu algılar, hisseder. Yani bu fiziksel bir gerçektir, bilimsel bir gerçektir. Biz diğer birçok konuyu olduğu gibi ayrı zamanda bu konuyu da hocamızdan öğrendik. Bundan önce neden bilmiyorduk? Çünkü hem bu konular yaygın bir şekilde anlatılmıyordu, hem de ülfet vardı. Az önce Ender anlatırken aklıma geldi. Mesela benim çocukluğumda olmuştu o. Siyah beyaz televizyondan renkli televizyona geçildi. Hayret ettik. Yani bütün aile oturduk böyle televizyona bakıyorduk. Aa, renkli ya diyorduk. Yani hakikaten renkli diyorduk. Yani tam gördüğümüz gibi, dışarıdaki gibi, nasıl yaptılar diye günlerce etkisinden kurtulamamıştık. Bütün benim tanıdığım herkes o dönemde çok etkilenmişlerdi. Neden biliyor musun? Ülfetten. Çünkü kardeşim sen ona şaşırıyorsun. Buna niye şaşırmıyorsun? Sen doğduğundan beri renkli görüyorsun. Hatta o televizyondan kıyas dahi edilmeyecek kadar kaliteli ve net görüyorsun. Çok üstün bir teknolojiyle görüyorsun. Şaşıracaksan esas buna şaşır. Ama ne dedik? Ülfet dedik. İşte hocamız öncesi dünya böyleydi. Her tarafı ülfet sarmıştı. Gözdeki harikalık kimsenin haberi yoktu. Yani olağanüstü harika şeyler bize sıradan gibi geliyordu. Niye? Çünkü sıradan gibi anlatılıyordu. Niye? Çünkü biz iman hakikatlerinden habersizdik. Bilmiyorduk. Meğerse insanın 100 trilyon tane iman hakikati varmış sadece üzerinde. Kendisinin hani nerede diye aramaya da gerek yokmuş. Ki gerek vardır. Ama çok yakınımızdaymış. İşte bu şuur oturdu insanlarla. Her şey bize normal geliyor. Yani makul geliyordu. Çocukluğumdan beri görürüm, göz görür kardeşim, ne var? O işe yarar. Kapatırsın, görmez, açarsın, görür. Bu kadar. Yani basit ve zahiri yaklaşımlar vardı. Kulak duyar. Gözün görmeyince ne hale geliyorsun ama? Hemen başlıyorsun bir telaşa, değil mi? Hastaneden çıkamıyorsun görmemeye başladığı zaman. O zaman da rahat takılsana. Niye öyle telaşlanıyorsun? Hocamızdan Allah razı olsun. Hem bizlerden hem de bütün dünyadan deccaliyetin bu ülfetini kaldırdı, vesile oldu inşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. İman hakikatlerinden bahsediyorduk. Gerçekten hiçbir şeyin biz iman hakikatlerini görünce zaman içinde olmadığını, aşama aşama olmadığını ve her şeyin Allah'ın birden yarattığını, Allah'ın gerçekten tek yaratıcı olduğunu görüyoruz ve evrimcilerin dediği gibi hayat bir mücadele, işte güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ezilir şeklinde söylüyorlar ya, o şekilde olmadığını da görüyoruz, şahit oluruz. Çünkü biz hayvanlarda inanılmaz birbirlerine karşı merhamet, şefkat görüyoruz. Bu da bize gerçekten onlara baktığımız zaman da evrimcilerin tarifi gibi bir hayat sürmediklerini gösteriyor. Biraz ondan bahsedeceğiz.
İnşallah. Ya tabii şimdi şöyle bir durum var. Mücadele içinde olanlar evrimci zihniyet içinde olanlar. Yani Darwinist kafa bir mücadele içinde. Biz doğada bir mücadele görmüyoruz. Fedakarlık görüyoruz. Birbirini koruyan, değil mi, hayvanlara bakıyoruz. Koruyor mesela yavrusunu. Korumasını görüyoruz, sevgisini görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir mücadele alanı değil. Allah'ın yarattığı her şey hep göze estetik ve insanların hoşuna gidecek şekilde inşallah. Şimdi tabii bu fedakarlık evrimin açıklayamadığı bir şey. Hayvanlardaki bu fedakarlık, şefkat. Ona biraz bakalım. Tüm canlılar Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Bunu da Kur'an ayetlerinden inşallah biliyoruz. Darwin'in bilim dışı iddiasına göre, bakın Darwin diyor ki, hayatta bir güçlü zayıf savaşı vardır. Güçlü olanlar hayatta kalıp zayıf olanların elenmesi suretiyle doğal bir seçilim oluşur. Bu ayıklanma sonucunda en güçlü ve sağlıklı adaylar yaşamaya hak kazanır. Bu bir yaşam savaşıdır ve bu savaşta güçler kazanır, güçsüzler ezilip yok olmaya mahkumdur. Canlıların hayatlarını incelediğimizde ise Reşamlarının, evrimcilerin iddia ettiklerinin tam tersine son derece şaşırtıcı, olağanüstü güzellikte fedakarlık ve dayanışma örnekleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Tabii dayanışma içinde. Kuşların göçüne bakıyoruz. Nöbetleşe uçuyorlar. Yani en öndeki arkaya geliyor, yorulduğunu, değil mi? Onları çünkü rüzgarı kesiyor, yarıyor.
Evet. Aha, orada da birbirlerinin enerji harcadıkları için, öndekinden rüzgara karşı gittiği için daha çok yoruluyormuş. Ortaya gelen biraz daha enerjisinden tasarruf ederek uçtukları için sürekli yer değişiyorlar göç halindeyken. Bu nasıl bir akıl? Nasıl bir kuşta böyle bir akıl olabilir? Tabii ki Allah'ın ilhamı var bunda. Kuş nereden bilecek? Ben yoruldum da ortaya geleyim, ortada az yorulurum. Hava aynı, hava aynı boşluk. Nerede rüzgarın esişini de bilmiyor.
Maşallah.
Fedakarlık için de herhalde. Şeyler de öyle, penguenler de öyle. Hani ısınıyorlar yan yana ama köşelerdekiler belli bir süre sonra içe geçiyor. Hiçbiri demiyor hani sen hep köşede kalacaksın ya da ben hep içte kalacağım da demiyor. Fedakarlık olduğunu görüyoruz. Bütün canlılarda biz buna şahit oluyoruz. Demek ki evrimcilerin dediği gibi güçlü olan ayakta kalmıyor. O zaman öyle olsaydı kuşlar derdi ki ortadaki ben hep ortada uçacağım derdi. Yani ben niye köşeye geçeyim ki derdi ya da diğeri derdi. Böyle bir hak görüyoruz hepsinde. Hani birbirinin hakkını yememe görüyoruz. Yani bu Allah'ın yarattığı canlılar bunlar da. Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar.
Tabii.
Demek ki böyle bir şey yok. Yani,
tabii, yani orada Allah'ın dediğin gibi hocam. Yani Allah'ın yaratmasını görüyoruz. Kuşun da aklettiği bir şey değil o. Yani baktığın zaman. Allah orada örnekler veriyor bize. Yani örnek gösteriyor. Yani evrim teorisinin nasıl çürük olduğunu gösteriyor. Değil mi? Bakın nasıl düşünceleri? Doğada mücadele var diyor. Bir bakıyoruz Cenab-ı Allah bize baktığımız yerde öyle bir şey olmadığını gösteriyor. İşte bu bir güzellik. Bu Allah'ın mucizesi. Bu Allah'ın yaratması. İnşallah. Devam edelim. Canlılardaki fedakar ve işbirlikçi davranışlar evrim teorisinin çaresizliğini tüm açıklığıyla ortaya koyarken önemli bir gerçeği de delillerini oluşturmaktadır. Tüm evreni üstün güçlü ve kudret sahibi olan Allah yaratmıştır. Ve her bir canlı yaratıcımız olan Allah'ın ilhamı ile davranmaktadır. Aslan da çok maşallah çok tatlıymış. Elhamdülillah. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayet. Allah ne kadar güzel yaratıyor maşallah. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri canlılardaki fedakarlığın Allah'ın vahyi ile olduğunu şu şekilde dile getirmiştir. Şöyle söylüyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Evet, aç bir aslan zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite aslana saldırması hem incir ağacı hem çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi bilbadahe nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şükürane ve hakimane işler görmesi bir zarure gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Maşallah. Elhamdülillah. Bak Şevkati, Bediüzzaman Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok güzel inşallah söylemiş bizlere.
Aç kalır yedirmez şeklinde. Tabii. Hayvanların bile yavrularına karşı bir merhametinin olduğunu söylüyor. Tabii. Hatta genelde yavrulara anneler bakar şeklinde olur ya. Yani dişi olan hayvan bakar. Bana çok enteresan gelen penguenlerdeki çok değişik gelmişti. Baba bakıyor, anne yemek aramaya gidiyordu. Mesela yavrusunu buzdan korumak için ayağında tutuyordu. Onun üşümesini engelliyor. Kendi üşüyor, onun üşümesini engelliyor. Boğazındaki yemeğini saklıyor, yutmuyor. onun için saklıyor. O acıktığı zaman çıkartıp ona veriyor, onu doyuruyor. Kendisi yutmuyor aç olmasına rağmen onu. Mükemmel bir şey bu.
Demek ki işte maşallah. O bize mücadele olmuş olsa, o zaman derdi ki yavru doğdu artık kendi mücadele etsin. Ben kendime bakarım derdi mesela. Yutağında o yemeği tutmaz ya da aslan mesela aç kalacağını bile bile yavrusunu doyup hani doyurup yetiştirmezdi. Baktığın zaman bunlarda hep fedakarlık, merhamet görüyoruz. Gerçekten de bu şekilde bütün canlılar bize örnek oluşturuyor. Bakıyoruz yani bunlarda bu fedakarlığı görünce. Hatta onun halk arasında konuşması dahi vardır. Bazen hani gerçek inanmayan anne babalar olduğu zaman yavrularına hani çocuklarına bakmayıp bıraktıkları zaman diyorlar hani bir kedi köpek daha yavrusuna sahip çıkıyor. Hani insana örnek olarak gösteriyorlar. O bile sahip çıkmadı diye. Gerçekten de o şekilde görüyoruz. Biz bütün canlılarda bize örnek olduğunu görüyoruz. Örnek oluşturduklarını görüyoruz. Öyle bir fedakarlık, şefkat olduğunu. Hatta geçenlerde videoda yayınladığımızda filler vardı mesela. Bir filin yavrusu kuyu, çukur tarzı bir yere düşüyor ve bütün filler buna yardım ediyor. Etmeyebilirdi. Derdi ki annesi kurtarsın, ben niye kurtarayım mesela. Ama yine bir fedakarlık, toplu halde çalışma görüyoruz. Ve biz bu canlılarda hep böyle toplu hareket etme görüyoruz. Beraber hareket etme, birliktelik, beraberlik görüyoruz. Demek ki her şey birlikte, beraberlikle güzel oluyor. Biz maşallah buradan bunu anlıyoruz. O yüzden zaten Allah da insanlara işte ihtiyat-ı İslam'ı olmasını diliyor, istiyor. Bu yüzden zaten bizden gidiyoruz. Demek ki bir olduğun zaman birlikten kuvvet doğuyor ve birbirine daha rahat yardımcı olabiliyorsun. Ve hani sıkıntıda olan, sıkıntıda olmayanla tedarik ederek birbirine güzel konumlara getiriyor. Biz işte Allah'ın bu canlılardan bize örnekleriyle de bir kez daha anlıyoruz Allah'ın ne kadar kudretli ve yüce olduğunu. Bu canlılardaki bu özellikler de, iman hakikatleri de bizim imanımızın artmasına vesile oluyor. İman etmeyen insanların da iman etmesine vesile oluyor. İnşallah. Çünkü bunlara baktığımız zaman bunlarda her gördüğümüz özellikler muazzam derecede. İşte az önce mesela hocamın anlattığı hayvanlardaki şefkat ve fedakarlık. Demek ki canlılardaki biz birbirine bağlılığı, birbirlerini sevip kollamayı görüyoruz. Mesela çiçeklerde geldiğiniz zaman, bitkilere geldiğiniz zaman enteresan özelliklere sahip. Baktığımız zaman yani bizim eğer o bitkilerin o oluşum hızlarını hızlı bir şekilde görsek aklımızı, şuurumuzu kaybedecek şekilde şeyler. Çünkü tohum dediğimiz bir tahta parçası, yani hiçbir canı şey olmayan bir tahta parçası dediğimiz maddenin toprağın altında o pis ve bakterilerin bulunduğu, birçok minerallerin bulunduğu yerde beslenip ve toprağa yararak çıkması ve güzel kokuda çıkması mesela. Hani normal bir şeyi toprağa koysanız çürük gider, koku yapar mesela, ama o çiçekler, toprağın altından çıkan bir sürü çiçek envai çeşit mesela, bir sürü çeşitte çeşit çeşit çıkıyor. Farklı farklı renklerde çıkıyor ve farklı farklı kokularda çıkıyor. Bu da işte bize mesela esinlenerek koku yapmamızı, işte kokuların olmasını sağlıyor. Biz demek ki Allah'ın yarattığı şeylerde hep mucizevi şeyler görüyoruz. Normalde baktığımız zaman da gerçekten de bize Allah'ın olan yakınlığımızı, Allah'a olan imanımızı arttırıyor bu tarz şeyleri görmemiz inşallah.
Hayvanlarda sizin için şibretler vardır buyuruyor Allah ayetinde. Bediüzzaman Hazretleri de bazı insanların hayvanlardan dahi, zaten ayetten gelen bir şey bu, daha aşağı olduklarını bildiriyor. Çünkü biraz önce Ender Hocam senin bahsettiğin gibi yani o hayvanlardaki şefkati, merhameti dahi alamıyor. Mesela biraz önce işte söylendiği gibi penguenler bir arada duruyor. İşte sürekli olarak yer değiştiriyorlar. Dıştakiler içe geçiyor sürekli. İşte içtekiler dışa geçiyor. Normalde insanların öyle bir ortamda bulunduğunu farz edersek bu acayip kavgalar çıkar yani normal. Ben biraz daha durmak istiyorum. Sen işte 5 dakika daha az durdum. Sen daha fazla durdun.
Bir dakika daha durayım sonra geçelim.
Tabii orada mesela bakıyoruz penguenlere. Hepsi mülayim bir şekilde. Birisi hareketi geçtiği zaman diğeri de tekrar içeri giriyor. İçerideki dışarı çıkıyor. Fillere bakıyoruz, hepsi bir arada hareket ediyor dediğin gibi. Allah ayette hayvanlarda sizin için ibretler vardır buyuruyor. Gerçekten bunların hepsi ibret. Bunların çalışkanlıkları, disiplinleri. Allah ayette onların hepsini Allah'a tesbih ederler buyuruyor mesela. Sürekli tesbih ediyorlar Allah'a. O da bizim için bir örnek.
Allah'ın verdiği görevleri eksiksiz yerine getiriyorlar. Yani onlara bakıyoruz bütün canlılarda. Allah diyor zaten hani ben onlara, canlılara görevlerini vahyettiğini söylüyor ve bunların da eksiksiz olarak yerine getirdiğini görüyoruz. Yani maşallah, bakıyoruz biz canlılarda. Hep gerçekten ne yapması gerekiyorsa hiç eksiksiz ve tartışmasız yapıyorlar. Hani ben hiç o şekilde şahit olmamışızdır. Yani hayvanların bu şekilde mücadele içindeyken birbirleriyle kavga edip yer kavgasına bulunduklarını ya da işte kendisinin fazla çalışıp diğerlerinin eksik çalışmasına itiraz ettiğini. Çünkü hepsi hakkı olanı ve yapması gerekeni yapıyor. O yüzden dolayı da işte bu da insanlara baktığımız zaman gerçekten birer örnek teşkil ediyor. Bu da çok mucizevi, çok güzel bir şey inşallah.
İnşallah. Şimdi bu canlardaki fedakarlık, şefkat, merhamet doğrudan Cenab-ı Allah'ın yarattığı özelliklerden. Evrimciler ne diyordu? Bunlar içgüdülerle olan hayvanların içgüdüsel hareketleridir. Bunlar da evrimle zaman içerisinde gelişerek olmuştur. Yalanını ortaya atmışlardı. Çok cahilce bir açıklama. Çünkü şunu bilmiyorlar. Genetik mekanizma sadece protein üretir. Fedakarlık üretmez genetik mekanizma. Şefkat, sevgi, merhamet, vefa, sadakat, bağlılık üretmez. Üretemez. Böyle bir bilgisi yoktur. DNA'da böyle bir bilgi yok. Bilgi yoksa hayvan bunu yapamaz. İnsan da öyledir. Genetik şifrede ne varsa o üretilir. Mesela şu olabilir. Bir hormon biraz daha fazla üretilir. Canlı biraz daha agresif olabilir. Veya daha pasif olabilir hormonun etkisiyle. Veya annesine daha bağlı olabilir. Bu kadar en fazla. Bir hormon salgılar, hayvan mesela ne bileyim çok vahşidir, bir anda uysallaşır, böyle bir şey yok. Veya ne bileyim çok saldırgandır, bir anda çok böyle garibanlaşır, mülayimleşir. Veya işte fedakar hale gelir, çok şefkatli ve merhametlerle gelir. Böyle bir şey de yok. Hatta böyle bir şeyin birimi bile yok. Çünkü genetik şifrede, genetik yapıda bulunan her şeyin birimi vardır. Bize evrimciler çıksınlar o zaman böyle boş boş konuşmasınlar. Bize genetik yapıda fedakarlığın, sevginin, şefkatin, merhametin ki bunlar gördüğümüz davranışlardır. Birimini söylesinler bize. Çünkü her şeyin bir birim olduğu varsayılır. Bu da yok. Bunu da soruyoruz. Bundan da çekiniyorlar ve sessiz kalıyorlar. Zaten Darwin diyor ki ya diyor ben arıya, efendim karıncaya, termitlere bakıyorum diyor. Hepsinde üstün bir fedakarlık görüyorum. Sevgi, şefkat, merhamet görüyorum. Yani farklı canlı türlerinde aynı özellikleri görüyorum diyor. Darwin'e bu soruyu soruyorlar. Ne diyorsun diyorlar. Çünkü ayrı canlılarda aynı özellikler görüldüğünde şu soru sorulur. Bu özellik bu canlılara kim tarafından verilmiştir? Madem genetik şifremizde böyle bir şey yok. Canlılarınkinde de yok. Nereden geldi diye sormak lazım. Yani geldiği yer neresi? Onu oluşturan zat kim? Kim verdi? Böyle sorular sorulur. Akıllı sorular bunlardır. Bu sorulara Darwin cevap veremiyor. Bakın ne diyor içindeki o akıl almaz durumu açıkça sergileyen açıklamalarından bir tanesi. Diyor ki, bir tek kuşakta alışkanlıkla birçok içgüdü edinildiğini ve sonra ardışan kuşaklara soya çekimle iletildiğini varsaymak ağır bir yanılgı olur diyor. Yani kuşaktan kuşağa bu tür özelliklerin, sevgi, şefkat ve merhamet gibi özelliklerin geçişini kabul etmek, bak yanılgı olur demiyor, ağır bir yanılgı olur diyor. Yani darmakeşan, ezilmiş bir söylem olur diyor. Bildiğimiz en şaşırtıcı içgüdüler, örneğin bal arısının ve karıncaların birçoğunun içgüdüleri alışkanlıkla kazanılmış olamaz diyor. Darwin söylüyor mu? Bizim yerli evrimcilerin bunların haberi yok herhalde. Ya adam bak mümkün değil, olmaz diyor yani. Bir işçi karınca ya da bir başka eşeysiz böcek sıradan bir hayvan olsaydı bütün ıralarının yani özelliklerinin doğal seçmeyle yavaş yavaş edinilmiş olduğunu yani yararlı küçük değişikliklerle doğan ve bunları soya çekimle döllerine ileten bireylerin varlığını ve onların döllerinin yeniden değiştiğini ve yeniden seçildiğini ve benzeri hiç duraksamadan kabul ederdim. Yani döl yoluyla bu özellikler geçseydi geçerdi diyor. Hani olsaydı böyle bir şey olurdu diyor. Zaten özellikler öyle geçer. Ama diyor bak şimdi yine Cenab-ı Allah kitledi bütün bu ateist, dinsiz kafayı bir mucizesiyle. Ama işçi karınca ana babasından büyük ölçüde farklı bir böcektir. Bak döl yoluyla da gitmiyor bu sefer. Neden açıklıyor? Ve üstelik tümüyle kısırdır diyor iç yarınca. Bu yüzden ard arda edinilmiş yapı ve içgüdü değişikliklerini döllerine iletmesi söz konusu olamaz. Bu durumun doğal seçme teorisiyle nasıl uzlaştırılabileceği elbette sorulur diyor. İşte ayrı zamanda hocamız çıktı sordu. İç çıkarınca kısır. Sahip olduğu özellikler bir sonraki nesle nasıl geçiyor? Yani hiçbir şekilde açıklayamazsın bunu teknik olarak. Sadece Cenab-ı Allah'ın ol emriyle olduğu çok açıktır. İnşallah. Bunlar bu garip kafayı biraz daha ileriye attılar. Canlardaki şefkat, işte fedakarlık özelliklerini açıklayamamayı bir adım daha öteye attılar. Dediler ki bizim genlerimizin özelliğidir o dediler. Bizim genlerimiz fedakarmış. Fedakar gen. Yani duymayan varsa duysun burada. Evrimcilerin artık ne diyeyim masal desem insanın uykusu kaçar.
Bencil
bir de bencilmiş genlerimiz bizim. Hayırlı olsun. Yani herkesin şey. Yani etrafta böyle kıskanç sülfürik asitler, işte haset eden oksijenler,
de sempatik huysuz sinir hücreleri var. Efendim? Sempatik sinir hücreleri var.
Sempatik sinir hücreleri. İşte huysuz karbon dioksitler. Yani bak görüyorsun değil mi? Yani bir yalanı ayakta tutabilmek için ne hale geliyorlar? Hocamız çok güzel ifade ediyor onu her seferinde. Ne gerek var bu perişanlığa? Hakikaten perişanlık. Yani ya insan ete fedakar der mi ya? Ya şimdi biz bu bardağa bu çok fedakar bir bardak desek.
Çok beyefendi.
Ve de, veya çok bencil desek. Az kahve alıyor desek olur mu? Yani bilimsel olur mu bu açıklama? Bencil çay fincanı. Ne bileyim işte kıskanç bilgisayar. Ya akıl sır ermiyor bunların. Huysuz işte vazo. Yani olmaz. O yüzden olmayacak işler yapıyorlar. İşte olmayacak işlerden bir tanesini göstereceksin sen şimdi ekrana verdin ama.
Evet bir haber çıktı. Bu tardigrat isimli bir tane canlı var. Su içerisinde yaşıyor. Bizim işte çeşme suyunda içtiğimiz suda şu canlıdan milyonlarca bulunuyor normalde. Çok mikroskobik boyutta bir canlı, çok küçük. Bu canlının bir özelliği var. Siz dışarıdan bir etkiyle öldüremiyorsunuz canlıyı. Ve çok çok daha enteresan bir özelliği var. Evrimi tamamen yerin dibine batıran bir özellik. Pek çok bilgide olduğu gibi. Mutasyona uğratamıyorsunuz bu canlıyı. DNA'sında radyasyon verdiğiniz zaman DNA'sında bir değişiklik olmuyor. Bakın onu bu konuyu aşamadıkları için ve evrimi de tamamen bitiren bir konu olduğu için bu canlıyı sürekli uzaya gönderiyorlar. Yani yoğun radyasyona uğraması için çünkü uzayda sağlam radyasyon var. Bakın burada da onunla ilgili bir haber. Tekrar uzay yolcusu diye haber yapmışlar. Canlıyı tekrar uzaya yollayacaklar. Sürekli uzay yolculuğu yaptırıyorlar canlıya. Yani radyasyona maruz bırakıyorlar. Yani DNA'sında mutlaka bir değişiklik olması ve mutasyona uğramasını istiyorlar. Çünkü eğer bu olmazsa evrimi bitiren bir bilgi olmuş oluyor. Gerçekten de çok enteresan. Eğer DNA'sında radyasyon bir etki yapamıyorsa bu canlının ki yapamıyor. O zaman nasıl DNA'sı oluştu? Nasıl DNA'sı yazıldı? Nasıl bu dört bacağı oluştu? Kafası, gözü, burnu nasıl oluştu? Canlının bütün yapısal özellikleri nasıl oluştu? Açıklanamaz bir durum. Tabii evrimciler için, içinden çıkamadıkları için paraya kıyıyorlar.
Mikroskobik
sürekli uzaya yolluyorlar yani. Gerçekten de böyle
bir milimetre kıyafet şey değil yani. Bir milimetre çapında daha değil ve yaşıyor yani orada.
Evet.
Geri geldiğinde tekrar yaşıyor.
Yani mutlak sıcağı sokuyorsunuz. Mesela 270 dereceye sokuyorsunuz. Canlı ölmüyor. Eksi 270'e koyuyorsunuz. Yine ölmüyor. Hidroklorik asitin içerisine atmışlar. Ondan sonra yine ferah bir şekilde iyi geldi diye hayatına devam ediyor böyle. Normal öldüremiyorsunuz yani. Normal 200 senelik falan bir ömrü var. Eğer bilim adamları işte ne yapalım ne edelim bu su olan ortamda yaşayabiliyor demişler. Biz bunu su ortamından alırsak eğer bu sefer ölür tahminimizce diyorlar. Sudan tamamen arıtıyorlar canlıyı. Bir bakıyorlar kendini bir şekere dönüştürüyor. O yıllarca durabiliyor o şekilde. Yani yüzyıllarca durabiliyor. Üzerine bir damla suyu bir damlatıyorsunuz. Nerede kalmıştık diye devam ediyor ondan sonra.
Maşallah.
Yani muazzam bir canlı özellikleri. Hayvana kilitlenmiş durumdalar evrimciler.
Çünkü tamamen alt üst ediyor yani onlara karşı. Evet. Tamamen alt üst ediyor yani evet, mutasyona bile uğramayan bir canlı türü.
Evet.
evrede. Cenab-ı Allah dilese çok şeydir yani. Çok kolaydır yani. Tabii. İnsan hiçbir şekilde ölmez. Hiçbir şey olmaz yani. Nereden biliyoruz? Ahiret hayatından biliyoruz. Hiçbir şey olmuyor işte. Evet. Sonsuz yaşıyoruz. Hastalık yok, mütasyon yok, zararlı bir şey, hiçbir şey yok. Yani sebebe binaen yaratmış Cenab-ı Allah, hikmete binaen güzelliktir. Hastalığı, yaşlılığı, ölümü yaratmıştır ki ahirete yönelim diye. Yoksa bu dünyada hiçbir şey olmayıverirdi insan, öyle yaşardı. Sadece Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle olur. Bu Kropotkin diye bir bilim adamı var. Canlardaki fedakarlığı ve işte bu şefkati, işbirliğini mesela inceliyor ve çok doğru bir sonuç çıkarıyor. Şimdi yine Darwin'in tam tersine bilim adamları ne diyormuş onu görelim ki bu da Peter Kropotkin, ünlü bir evrimci bu. Bak diyor ki, bir kıtlık durumuyla karşılaşıldığında karıncaların depolarındaki erzaklarını kullanmaya başladıklarını, bak birlikte hareket, kuşların topluca göç ettiklerini, bir ırmakta çok fazla kunduz yaşamaya başladığında genç olanların kuzeye, yaşlı olanların güneye doğru gittiklerini anlatıyor çalışmalarında. Sonra yukarıda aktarılan bilgilerden de görüleceği gibi doğadaki canlılar arasında kıyasıya bir yiyecek veya yuva mücadelesi yoktur diyor. Bak ünlü bir evrimci bilim adamı bu. Hani doğada canlılar arasında kıyasıya bir mücadele vardı? Kavga yürültü vardı. Yok işte. Doğayı incelemiyorsunuz. Ondan öyle atıyorsunuz. Sen sokağa çık tabiata. Hayvanların, canlıların özelliklerini, hayatlarını, sosyal hayatlarını, değil mi? Böyle bir topluluk içinde nasıl yaşadıklarını incelersen Darwin'in yalan söylediğini anlarsın. Sen sadece Darwin'in kitaplarını okuyorsun. Sonra çıkıp anlatıyorsun. Dışarıya bakmıyorsun. Bilimsel çalışmaları takip etmiyorsun. Yapılmış bu konularla ilgili köşe yazıları, makaleler, protokoller, dergileri takip etmiyorsun. Gazete bile okumuyorsun. Gazete okusan işte yine bir haber görürsün bir canlı ile ilgili. Nasıl yaptığını görürsün. Hemen anlarsın. Sadece Darwin'in kitabını okuyorsun. O yüzden bu kafada ısrar ediyorlar. Aksine en zorlu koşullarda dahi canlılar arasında çok güzel bir uyum ve dayanışma görülebilmektedir diyor. Bak çok güzel bir uyum ve dayanışma. Sanki her biri koşulları kolaylaştırmak için uğraşıyor gibidirler diyor. Ya karınca bunu nasıl yapar? Yani kıtlık olduğunu nereden bilir? Kıtlık olma ihtimalini nereden bilir? Kıtlığı nereden bilir zaten bir kere? Bu ihtimali nereden bilir? Bu ihtimale tedbir alması gerektiğini nereden bilir? Alacağı tedbiri besin depolamak olduğunu nereden bilir? Depolamayı nereden bilir? Soruyoruz, sessizlik. Genlerde var diyor. O zaman göster. Genler tamam, depolamayı araştırıldı. Yani bu kabiliyeti kontrol eden geni bize göster. Varsa. Olmadığı için gösteremiyorsun. Bunun yerine ne yapıyorsun? Atıyorsun. Onun için artık atma devri hep söylüyoruz. Bitti. Maşallah. Attıklarını hocamız havada kapıp fikren cevap verip fikren de onları yerle bir ediyor. Yine evrimcilerin içinden çıkamadığı yerle bir oldukları fikren çok güzel bir iman hakikatimiz var. Onu da İnşallah. Önder hocam anlatacak herhalde.
Çimlenen bir tohumda iki yönde büyüme gerçekleşiyor. Tohumlardan biraz bahsedelim. Filiz yukarıya doğru yani yer çekimine ters yönde hareket ederek büyümektedir. Kökler ise yer çekimine uygun hareket ederek toprağın içlerine doğru ilerlemektedir. Bitkilerde büyümeyi yönlendiren uyarılar ışık ve yer çekimidir. Tohumdan çıkan ilk kök ve filiz bu iki çeşit uyarıya karşı oldukça duyarlı sistemlerle donatılmıştır. Filizlenen bitkilerin köklerinde yer çekimi sinyalleri algılayan hücreler bulunur. Yukarıya doğru yükselen gövde kısmında ise ışığa duyarlı olan hücreler bulunuyor. Toprağın genel olarak çürütücü, parçalıcı özelliği vardır. Ancak toprağın içindeki tohum ve milimetrenin yarısı inceliğindeki kökler hiçbir zarar görmezler. Evet. Burada filiz çok enteresan. Yani filizi ekiyorsun toprağın altına. Bir kısmı toprağın içine giriyor. Detaylı olarak ayrılıyor. Yani bir ağ gibi yayılıyor toprağın içine aşağı doğru. Bir kısmı gökyüzüne doğru yükseliyor. Yukarı yer çekimine karşı geliyor ve aynı tohum. Maşallah.
Bir de şeyde yerin altında mesela çatallanarak ayrılıyor. Evet. Ve o ucundan mesela onun ucundaki şey ayırt edebiliyor. Zararlıyı, faydalıyı. Faydalıyı alıp mesela dalın ucundan her yaprağını mesela bir ağacı düşünürsek her bir yaprağını hiç eksiltmeden aynı şekilde o mesela gereken suyu, gereken minerali, gereken vitamini topraktan alıp yapraklarına iletiyor mesela. Bu da çok müzeye baktığınız zaman. Burada bunları gördüğümüz zaman da yani gerçekten bunun bir yaratıcısı olduğunu, bunların gerçekten bir kontrol altında ve bir ilhama nihayet bunları yaptıklarını ve Allah'ın yaratıcı olduğunu çok net bir şekilde zaten bunlarda görebiliyoruz. Çünkü hiçbir canlıda bunu akıllı yani ağaç dediğimiz ya da tohum dediğimiz bir tahta parçasının hiçbir şekilde bunu akıl etmesi ya da bunları düşünerek yapması ve bu sistemi kendine yüklemesi mümkün değil. Çünkü zararlıyı faydalıyı bulabilmek için bunu önce bir denemesi gerekir. Ne zararlı ne faydalı. Bunları bilmesi gerekiyor. Bir kimyasal bilgi gerekiyor. Bir biyolojik bilgi gerekiyor. Oysa bunlarda hiç bu tarz bir bilgi yok. Ama ayırt edebiliyor. Çünkü o sıvı, ucundaki sıvı nedeniyle onu ayırt edebiliyor. Bu canlı bunu kendi yapamadığına göre, kendi oluşturamadığına göre demek ki bunu bir yapan, bir yaratan var. Ve bütün koşullarına uygun şekilde. Burada işte bu iman hakikatleri de bize bunları çok güzel gösteriyor. Evrim teorisinin nasıl bir yalan olduğunu, nasıl çürüdüğünü, nasıl darmadağın olduğunu bir kez daha bunlarla beraber görüyoruz.
İnşallah. Tohumla ilgili bir videomuz var. Eğer hazırsa onu izleyelim.
İnşallah.
Maşallah.
Hızlı bir çekimde görüyoruz yani nasıl geliştiğini, nasıl oluştuğunu, nasıl hareket ettiğini. Yani bu canlı dediğimiz, yani bitki türü dediğimiz bu canlı nasıl bunu yapabiliyor yani?
Zaten ayette Allah soruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Vakıa suresi 63. ayette. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü diyor Cenab-ı Allah.
Maşallah.
Değil mi? Elhamdülillah. Bakın orada videoda da gördük.
Evet. Videoda bunu hızlısını gördük mesela. Normalde bir anda bu. 10 saniye içinde de olabilir. Ama insanın aklı şuuru gitmesin diye Allah bölüm bölüm yapmış. Yani
maşallah.
Yavaş yavaş alıştıra alıştıra. Olduğu için biz gördüğümüz zaman aa büyümüş diyoruz. Ama bir anda da olabilir bu.
Tabii.
Maşallah.
İşte gerçekten bunlar baktığımız zaman anlata anlata bitiremiyoruz. Hem doğadaki olan yaşanan olaylar hem bu bitkilerin renkleri, kokusu, desenleri, farklılıkları hep farklı farklı bitmiyor. Yani insanın özellikleri ya insan bu Allah'ın yarattığını ispat etmeye çalışsa birisine çok rahat bir şekilde ispat eder. Çünkü Allah ispatlarını, delillerini de vermiş, sunmuş bizlere mesela. O yüzden de hani bunu anlatırken hiçbir şekilde zorlanmıyorsunuz. Çünkü Allah yanınızda oluyor ve ispatıyla, delilleriyle konuşuyorsunuz. O yüzden de işte artık evrime inanıyorum diyenlerin de normal artık sokaktayken ben inanıyorum diyemiyorlar mesela ona düşünenler. Çünkü ona karşı birçok delil ispat var. Bu da işte son zamanlarda, son 30 yılda gerçekleşen bir olay. Peygamber Efendimiz'in dediği gibi son mesela ahir zamanda özelliği teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle insanlar bunları daha fazla anlamaya başlıyor. Biz bitkilerdeki özellikleri, canlılardaki bu özellikleri daha detaylı olarak anlıyoruz. Peygamber Efendimiz Mehdi'nin mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İnşallah. Çıkış alametlerinden, özelliklerinden bahsetmiş. İşte İslam ahlakının hakim olmasıyla ilgili özelliklerden bahsetmiş ve hadislerinde ahir zamanı işaretleyen olaylardan bahsetmiş.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz diyor ki olaylar diyor bir tespih tanesinin diyor dizilimi gibi ardına gelecektir diyor. Ve son 30 yıldır yani 1979'dan beri Hicri 1400'den beri olayların biz arka arkaya geliştiğini görüyoruz Peygamber Efendimizin de söylediği gibi.
Maşallah.
Bunlar da bize hadislerin ne kadar gerçekçi ve doğru olduklarını ispatlıyor aslında baktığımız zaman ve bu olayların peş peşe gerçekleşiyor olması da gerçekten bize Peygamberimizin hadislerinde ne kadar güvenilir olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz mesela 200 tane olay alamet dedik söylemiş mesela ayrı zamanla ilgili. Peygamber Efendimiz diyor ki Afganistan diyor işgal edilecek diyor. Afganistan işgal ediliyor. İşte diyor Irak diyor işgal edilecek diyor. Irak işgal ediliyor. Fırat'ın suyu kesilecek deniyor. Fırat'ın suyu kesiliyor. Kabe'de kan dökülecek diyor. Bu da gerçekleşiyor. Yaklaşık böyle 200 tane olayın ardı ardına gerçekleşmesi de bize ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. Ve Hazreti Mehdi çağında olduğumuzu, Mehdiyet döneminde olduğumuzu gösteriyor. Bütün dertlerin ve sıkıntıların sona ereceği bir zamana gireceğimizi gösteriyor. Bugün de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleriyle ilgili başka bir hadisten yola çıkarak Peygamber Efendimiz'in büyük bir patlama olmasıyla ilgili bir hadis vardı Peygamber Efendimiz'in. Onunla bahsetmek istiyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam 1979 yılında meydana gelen Independenta gemi infilakı sırasında İstanbul'a gelmiştir. Bu Roman bandıralı bir gemiydi. 1979 yılında Kadıköy'de açıklarında yanan bir gemiydi. Bununla ilgili Peygamberimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Hüseyin bin Ali'den şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde Doğu Cennetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş vaktidir. Bir başka hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Ebu Cafer Muhammed Ali'den rivayet edildi. Siz 3 veya 7 gün doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. İnşallah-u Teala bir münadi gökten bir melek yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismiyle semadan gökten nida edecek ki doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Öyle ki korkudan uykuda olanlar uyanacak, ayakta olanlar çökecek, oturanlar ise ayağa fırlayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği bu büyük patlama ve ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri 1400 yılda Kadıköy açıklarında meydana gelen Independenta adlı petrol yüklü tankerin infilakını haber vermektedir. 15 Kasım 1979 tarihinde dünyanın 4. büyük tankeri olan 150 bin gross tonluk Independenta adlı 95.530 ton ham petrol yüklü bir Roman tankerinin İslam aleminin son merkezi olan İstanbul'a gelirken bir Yunan şirebiyle çarpışması sonucunda petrol tutuşmuş ve denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır. Şimdi o günlerdeki gazete haberlerine bakalım. Tam hadiste ifade edilen şekilde olayın gerçekleştiğini görüyoruz mesela. Allah korudu yazmış bir gazetede, Hürriyet gazetesinde. İstanbul gece yarısı gündüz gibi oldu. İnanılmaz bir patlama ve ışık yaşanıyor. Peygamberimizin hadiste belirttiği gibi. Gerçekten de hani bunu birebir görenler, hani ben yaşım itibariyle buna rastlamadım ama görenler hocamız mesela daha iyidir. Hani o yüzden bunu net şekilde görenler de anlatanlar da söylüyorlar. Çok hani hiç yaşanmayan bir olay bu. Hiç görülmemiş bir şekilde bir patlama sonucunda ve günlerce yanan bir gemi söz konusu denizin ortasında hiçbir şekilde söndürülemiyor. Bu da çok mucize Peygamber Efendimiz'in söylemesi gibi.
Yani deniz her şeyi söndüren diye biliyoruz. Yani denizin içinde bir şeyin yanıp 2-3 gün sönmemesi büyük bir mucize. Bir hikmet olduğu belli.
Evet, İnşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul'da meydana gelen bu büyük olayın anının Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a geliş vakti olduğunu, işte o an Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş vaktidir ifadesiyle açık bir şekilde bildirmiştir. Son 1000 yılın en büyük müceddidi olan Üstad Said Nursi Hazretlerinin külliyatında da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400 yani miladi 1979 yılında zuhur edeceği şöyle haber vermiştir. İstikbali dünyeviyede dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati diye Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Gerçekten biz bu olayları görüyoruz ve arka arkaya olduğuna, 30 yıldır arka arkaya olduğuna şahit oluruz ve olayların tek olduğuna, örneği olmadığına, bir kez gerçekleştiğini ve peş peşe gerçekleştiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz çoğu olayda mesela yer zaman vermiş, olacaklardan bahsetmiş, işte demiş Irak-İran savaşı denmiş mesela bunun kaç yıl süreceğinden bahsedilmiş, savaşın galibi olmayacağından bahsedilmiş gibi. Bunlardan birçok şekilde Peygamber Efendimiz bahsetmiş. Bunlar da işte bize gerçekten ahir zamanda olduğumuzu, gerçekleşen olaylarda bu zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Birebir örnekleriyle yaşıyoruz inşallah.
Peygamberimizin söylediği şeyler tam şekilde olmuş Hazreti Mehdi'nin çıkış alametleri. Tam net yani belli şekilde. İran-Irak savaşı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Bununla ilgili biraz bahsedeceğiz.
İnşallah.
İnşallah. Konuyla ilgili Peygamberimizin bildirdiği hadisi okuyorum inşallah. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları. Zilhicce'de ise harp vaki olacak. Şimdi hadiste geçen ifadeleri tek tek inceleyelim. Hadis, Şevval ayında ayaklanma, İran Şah'ına karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 yani 8 Eylül 1976'da olmuştur. Hadis, Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacaktır. Hicri 1400, Zilhicce 1980 Ekim ayında Irak-İran savaşı tam anlamıyla başlamıştır. Bir başka hadiste ise bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif ediliyor. Hadisi okuyorum. Faris yanından gelecek olan bir kavimdir ki şöyle diyecekler. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsınız. Sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Bir gün onlara ve bir günde sizlere verilsin ve karşılıklı sözler tutulsun. Onlar mutika çıkacaktır. Müslümanlar oradan aşağı yazıya inecekler. Müşrikler öbür yandaki Rakabe denilen bir simsiyah olan nehrin kenarında duracaklar. Aralarında savaş olacak. Her iki ordudan Allah zaferi kaldıracaktır diyor.
Maşallah.
Maşallah. Bildiğimiz üzere Irak-İran savaşında hiçbir galibiyet olmadı. 8 yıl bu savaş sürdü.
Evet inşallah.
Ve çölde bir ordu kayboldu. Bunu da Peygamberimiz bildiriyor. Şimdi hadiste geçen ifadeleri yine tek tek inceleyelim. Faris yönünden gelecek olan İran tarafından gelecek olan anlamında. Faris, İran, İranlı anlamına geliyor. Yazıya inilecek de ovaya inecekler. Yani Irak Ovası burada bildiriyor. Mutik, yöredeki bir dağın adı. Rakabe, petrol kuyularının çok olduğu bölge.
Maşallah.
Çok net bir tarif evet. Var yani. Evet, bak maşallah. Açık adres gibi yani. Hani zaman, tarih, yer, mekan, kimlerin olacağı. Evet. Çok net bir şekilde Peygamber Efendimiz belirtmiş.
Maşallah. Hadisin bölümü. Ey Araplar, siz fazla taassuba kaçtınız. Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır. Hadisin bu bölümündeki iki taraf arasında ırkçılıktan kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağı dikkat çekiliyor olabilir. Bu anlaşmazlık sebebiyle yazıya yani Irak Ovası'na inileceği ve savaşın başlayacağı anlaşılmaktadır. Allah her iki orduda zaferi kaldıracaktır. Bu hadisinde de işaret ettiği gibi İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınmamıştır. İki tarafta kesin bir üstünlük sağlayamamıştır. Maşallah Peygamberimizin tarif ettiği şekilde bu olayların gerçekleşmesi çok güzel. Demek ki tam Mehdiyet çağındayız inşallah hep beraber.
Evet inşallah. Ve hani insanlar şunu soruyorsun insanlara. Diyeceksin ki Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Peygamberlere inanıyor musun? Evet inanıyorum. O zaman peygamberin hadislerine de söylediklerine de inanmak zorundayız. Çünkü hem Kur'an'da mesela Hazreti İsa'dan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hem de peygamberimiz hadislerinde çok detaylı olarak anlatıyor. Bir de o olayların gerçekleşmesi de çok mucizevi. Buna birer ispat görüyoruz. Yani 1400 sene önce kimsenin bilemeyeceği olayların, savaşların, kimlerin arasında olacağı, ne zaman olacağı, kaç yıl süreceği. Peygamber Efendimiz bunları söylüyor mesela. Baktığımız zaman o olayların gerçekleştiğini görüyoruz. İşte bu da bize gerçekten o zamanda olduğumuzu ve Peygamber Efendimiz'in söylediklerinin bir bir gerçekleştiğini görüyoruz. Mehdiyet çağında olduğunu görüyoruz. Buradan biz bunu anlıyoruz zaten hadislerden. 200 tane olay çünkü bir tane değil, iki tane değil. 200 tane alamet belirtiliyor Peygamber Efendimiz tarafından ve bunların da son 30 yılda gerçekleşiyor olması da, öncesinde bu şekilde olmayıp da son 30 yılda peş peşe geliyor olması da bize gerçekten ahir zamanda olduğumuzu, Mehdiyet çağında olduğumuzu gösteriyor inşallah.
İnşallah. Şimdi Titanik'le ilgili bir videomuz var. Titanik ibretli bir olay gerçekten. Konuyla biraz alakası ama o videoyu da hazırmış. İzleyelim inşallah. İnşallah. Sonra devam edelim.
Tarih, dünya hayatının geçiciliğini ve ölümün yakınlığını gösteren yüzlerce ibret verici olayla doludur. 1912, bu ibret verici olaylardan birinin, dünya tarihinin en büyük deniz felaketinin gerçekleştiği yıldı. O zamana kadar inşa edilmiş en büyük ve en lüks yolcu gemisi olan Titanic, İngilizlerin gururu olarak tanımlanıyordu. 55 metre yükseklik ve 275 metre uzunluğundaki gemi, teknik yönden üstün bir donanıma sahipti. Pek çok insan Titanic için batması imkansız gemi diyordu. Ancak gemi ilk çıktığı yolculukta dev bir buzdağına çarparak yara aldı. Ve korkunç bir şekilde Atlantik sularına gömüldü. Bu felaket yaklaşık 90 yıl sonra Hollywood filmlerine konu oldu. Geminin 2200 yolcusundan sadece 700 kadarı kurtuldu. 1500 yolcu buzlu sularda çırpınarak can verdi. Gemiye kesinlikle batmaz gözüyle bakıldığı için çok az sayıda filika alınmıştı. Ölenler arasında İngiltere'nin ünlü zenginleri ve soyluları da vardı. Bu olay insanların Allah'ın takdir ettiği kadere hiçbir şekilde karşı koyamayacaklarını bir kez daha göstermektedir. Titanic faciası, zenginlikleriyle kibirlenen, tek mutlak güç sahibinin Allah olduğunu unutanların ne gibi felaketlerle karşılaşabileceğini gösteren tarihi bir ibrettir.
Evet, gerçekten mesela filmini de hemen hemen izlemeyen kimse kalmamıştır diye düşünüyorum. Gerçekten mesela baktığımız zaman da demek ki biz hiçbir şeyin Allah'ın kudretinin üstünde olmadığını düşünüyoruz. Orada mesela sohbetlerde filmi izlerken duyuyorduk işte Allah'ın işte bu gemi hayatta batmaz, mümkün değil. İşte ondan az filika bile koyduk, hatta hiç koymayacaktık, bu gemi hiçbir şekilde batmaz deyip buzdağının görünmeyen kısmına mesela çarpmış sonucunda gemi battı ve binlerce kişi orada hayatını kaybediyor. Evet. Bu da işte bize bir kez daha Allah'ın gücünü gösteriyor. Demek ki hiçbir şeyin garantisi olmadığını bir kez daha burada net bir şekilde anlıyoruz. Hiçbir şeyin gerçekten de sonunu hiçbirimizin bilemeyeceğini. Bakın hani orada o kadar kişi, onlarca kişi amaçları bir yerden bir yere geçmekti ve tarihe geçmekti bu şekilde. Ama gerçekten tarihe farklı bir şekilde isimleri yazıldı. Hani en büyük, en lüks gemi olarak değil de bu şekilde batan bir gemi olarak tarihte, akıllarda o şekilde kaldı. Farklı bir şekilde tarihe yazıldı. İşte demek ki biz buradan bunu anlıyoruz. Hiçbir şeyimizin, hiçbir anımızın, yarınımızın dahi garantisi olmadığını, burada bir kez daha bize ibret olarak, hani Allah'ın bize bunu gösterdiğini çok net bir şekilde anlıyoruz maşallah.
Tek gücünde Allah'ın, evet. Allah karar veriyor her şey. Geminin çok iyi olmasıyla, işte çok güçlü olmasıyla, çok sağlam olmasıyla hiçbir alakası yok. Allah isterse İşte mesela örneklerini görüyoruz yani bunun. Tabii mesela Superman diye bir film vardı. Tabii o şahsa karşı söylediğim bir şey değil de hani mesela çok ibretliktir. Belli bir yaşından sonra mesela yürümeden kesildi. Yani tekerlekli sandalyede hayatını devam ettiriyor. Yani o kişinin yanlış bir tavrından dolayıdır demiyoruz tabii ki de. Hani yani çok ibretlik gerçekten mesela. İşte herkesin gözünde acayip büyüttüğü bir insandı. İşte uçuyor diyordu mesela herkes böyle. İşte görünce herkes çok etkileniyordu. Ama işte kendinde olmadığını Allah gösterdi.
Evet, o mesela gücü. Şeyde öyle, yüzyılın boksörü olan Muhammed Ali Kley hani en iyi, en mükemmel benim diyordu mesela. Ondan evet. Sonra bir hastalığa yakalandı Parkinson. Şu anda hani o böyle çakı gibi duran adam. Mesela 100 yılın boksörü denilen adam şu anda ayakta dururken, konuşma yaparken zorlanıyor mesela. Eli ayağı her yeri, evet, titriyor hastalıktan dolayı. İşte bu da bizlere ibretler. Demek ki hiçbir şekilde en mükemmel, en iyi biz değiliz. En mükemmel, en iyi yaratan Allah'tır. Bunun bilincinde olmamız ve bununla kibir yapıp övünüp hani burnu havada gezmemiz gerekiyor. Böbürlenip gezmememiz gerekiyor. Evet. Allah bize bunun ibretlerini de gösteriyor zaten. Hani bu şekilde gözükür, bu şekilde algılanırsa diye. Bu mesela Titanic olayı da bizim için bir ibrettir. Normal şekilde yaşadığımız olaylar da bir ibrettir. Bunlar işte bize Allah'ın gücünü, kudretini bir kez daha gerçekten gösteriyor. Ve her şeyin Allah'ın kontrolü altında olduğunu, hiçbir şekilde insanlar ne kadar büyük, ne kadar teknolojik, ne kadar özenli de yapmış olsalar, Allah dilemedikten sonra onun yürümeyeceğini, Allah'ın elinde olduğunu her şeyin ve Allah'ın tuttuğunu kontrol ettiğini bir kez daha bu ibretlerle şahit oluyoruz. Şu. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Verileri adlı programımız canlı olarak yayınlanacak. A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Herkese iyi pazarlar diliyoruz.